Ayrım 2.
Çocukluğundan beri en sevdiği çizgi filmdi. Tam kendini iyice kaptırmıştı ki cep telefonu çaldı. Nalan'dı. Ne haber dedi Aslı ve televizyonun sesini biraz kıstı. İyidir, sen ne yapıyorsun? Evde taş devri seyrediyorum. Bilmeyiz kiyim. Ne işin var evde? Nalan onu hep güldürürdü. İşin ilginç yanı bunun için özel bir çaba falan harcadığı da yoktu. Hayata tuhaf bir yerden bakıyordu ve oradan gördükleri Aslı'yı çok eğlendiriyordu. Rahat bırak Vilma'yı, gergedan pişiriyor şimdi. Niye evdesin kızım? Sabah kaza yaptım, canım genel müdürüm de moralim bozuk diye beni eve gönderdi. Oh vallahi biz bulamadık şöyle bir patron. Sen kesin veriyorsun bu adama dedi Nalan gülerek. 2 senedir patronuyla birlikteydi. Neyse çok hasar var mı? Sorma, var bayağı bir şey. Yapma ya. Peki serviste kimi gördüğümü tahmin et. Uğraştırma da söyle. Ömer'i. Dalga geçiyorsun. Uzun bir sessizlikten sonra Nalan'ın acil durumlarda kullandığı fazla sakin sesi duyuldu. Bekle, geliyorum. Aslı gelme diyemeden telefon kapandı. Hiç kimseyi istemiyordu. Sanki tüm bugün kötü bir rüyaydı da birileriyle konuşunca gerçek oluverecekti. Keşke Nalan'a hiç söylemeyip bir şey olmamış gibi yaşamaya devam etseydi. Ömer'i bir daha görecek değildi ya. Ama Zerrin'in Ömer'le konuşmuş olması canını sıkıyordu. Belli ki Zerrin ona Aslı'yla ilgili bir sürü şey anlatmıştı. Boş boğaz karı diye söylendi. Çenesini tutmayı bilmezdi ki. Yaşamında Ömer'in en ufak bir gölgesini bile istemiyordu. Onun ne yaptığını, nasıl olduğunu da merak etmiyordu. Tek istediği hayatının %100 dışında kalmasıydı. En ufak sızma, karşılıklı gidip gelen en küçük bilgi kırıntısı bile huzurunu kaçırmaya yetiyordu. Ona karşı görünürdeki tavrı, benden uzak olsun, iyi olsun şeklinde olsa da ruhunun derinliklerinde onun ölmüş olmasını yeğlediğinin farkındaydı. Bu Aslı için çok daha kabul edilebilir olurdu. Böyle bir gerçekle yaşamak bir yığın belirsizlikle boğuşmaktan çok daha kolaydı. Zaten insanların aşk ve sevgi arasında nasıl bir bağlantı kurduklarını hiç anlamazdı. Bu iki duygu akraba bile değillerdi. Aşkın olduğu yerde sevgiye, sevginin olduğu yerde de aşka yer yoktu. Aşk benim ol derdi. Sevgi ise mutlu ol. Aşktaki tapınma hali sevgiyle karıştırılıyordu belki de. Oysa bu tapınma göz kamaşmasının yol açtığı körlüğün bir sonucuydu. Bu körlük daima geçici olsa da körlük sırasında ortaya çıkan nefret kalıcı olabiliyordu. 1 sene boyunca aşık olduğunuz birinden 40 yıl nefret edebiliyordunuz. Yani aşkın kalıcı hasarları vardı. Kapı çaldığında Aslı hala yarı çıplaktı. Yerinden fırladı ve üzerine uzun bir tişört geçirip kapıyı açtı. Nalan onu şöyle bir süzdü ve dağılmışsın diyerek içeri girdi. Sesinde açık bir kınama vardı. Birlikte salona geçtiler. Ufak tefek balık etinde bir kadındı. Beline kadar dalga dalga inen parlak kumral saçları vardı. Giyinişi, tavırları bir önceki yüzyıla aitmişçesine kadınsıydı. Ancak ağzından çıkan çağdaş küfürleri duyduğunuzda bunun yanılsama olduğunu anlardınız. Gözlerindeki ifadenin açık bir alay mı yoksa gizli bir meydan okuma mı olduğunu çözmek zordu. Aslı onun her şeyi üzerinde rahatça taşımasına şaşardı. Başarı ve övgülere karşı ne kadar fütursuzsa utanç ve skandallara karşı da öyleydi. Giydiği ve hissettiği her şeyi kendine yakıştırmayı bilir, alışılmadık bir gururla taşırdı. Başkalarının kolay kolay altından kalkamayacağı durumları kendi üzerine öyle bir uydururdu ki hayranlık duymamak elde değildi. Çantasını koltuğa fırlattı ve Aslı'nın oturmasını bekledi. O orospu çocuğuyla bilmem kaç sene sonra karşılaştın diye kendini dağıtmaya kararlıysan hemen çıkıp gidebilirim. Sen de Zerrin'i çağırırsın, doya doya ağlarsınız. Nalan'ın aynı anda birden fazla kişiyi yerin dibine sokup çıkarma konusunda benzersiz bir yeteneği vardı. Yok be dedi Aslı, dağıldığım falan yok. Peki o zaman bu saatte evde şişmiş gözler, berbat bir tişört ve taş devriyle ne yaptığını sorabilir miyim? Biraz sarsıldım, ne var bunda? Nalan koyu kahverengi gözlerini Aslı'ya dikti. İki arkadaş bir süre sessiz kaldılar. Birbirlerini ortaokuldan beri tanıyorlardı ama yakınlıklarının derecesini belirleyen şey dostluklarının süresi değildi. Daha ilk tanıştıkları andan itibaren ruhları birbirini sevmiş ve anlamıştı. Zaman ilişkilerine sadece anı denen dolgu malzemesini eklemişti. Bugün oynayacakları roller uzun yıllar önce dağıtılmış ve defalarca başarıyla oynanmıştı. Nalan asla Aslı'nın kendisini koy vermesine izin vermezdi. Aslı da zaman zaman ona yaslanmaktan zevk alırdı. Nalan'ın tek kusuru acıma duygusundan tamamen yoksun olmasıydı. Tepesine kadar buz gibi bir gerçekçilikle doluydu. Her şeyi olduğu gibi kabul eder ve hiçbir şeyin gerçeklere müdahale etmesine izin vermezdi. Onun için sadece olaylar vardı, duygular yoktu. Kahve içer misin diye sordu Aslı, içmemesini dileyerek. Şu anda değil kahve yapmak, gözlerini kırpmak bile uzaya mekik atmak kadar zor geliyordu. İçerim vallahi. İçinden bok iç diye geçirip isteksizce yerinden kalktı. Çaresiz mekiği fırlatacaktı. Nalan onun peşinden mutfağa geldi ve sıçrayıp tezgahın üzerine oturdu. Sorgu başlamıştı. Nasıl görünüyordu? Domuz gibi, hiç yaşlanmamış. Konuştunuz mu peki? Konuştuk tabii, ne yani kafamı mı çevirecektim dedi Aslı ters ters. Gözlerini su ısıtıcısına dikmiş, Apollo 13 diye düşündü. Anlatsana be, hasta etme adamı. Ne anlatayım, servisin müdürü arkadaşıymış, ona çay içmeye uğramış, ben de tam o sırada gittim. Kibar kibar selamlaştık, sonra da beni işe bıraktı. Yolda havadan sudan 3 cümle konuştuk, hepsi bu. Kaynayan suyu fincanlara doldurdu ve Nalan'ın kahvesini uzattı. Kısa bir sessizliğin ardından ama bir şey fena halde kafama takıldı diye devam etti. Ömer'in benimle ilgili bir sürü şeyden haberi var. Zerrin'le konuşmuş. Sen karşılaştıklarını biliyor muydun? Hayır dedi Nalan. Ayolo Ömer'i rüyasında görse bir hafta anlatır. Bu işe en az Aslı kadar şaşırmış görünüyordu. Zerrin'in böyle bir haberi kendisine saklayabilmesi imkansızdı. Arasına şunu dedi Nalan ve kahvesini alıp salona geçti. Zerrin de okuldan arkadaşlarıydı. Aralarında en az alımlısı olmakla birlikte açık ara en süslüleriydi. Eğer ağaç olarak dünyaya gelselerdi Zerrin mutlaka yılbaşı ağacı olurdu. Evini, sofrasını, yemeklerini binbir detayla renklendirir ve her şeyi tam bir seremoniye dönüştürürdü. Bunu yaparken ölçüyü kaçırdığı da olurdu. Kim bilir kaç kez davetliler süslerin arasında yemek aramak zorunda kalmışlardı. Yaşanan her şeyi o kadar abartırdı ki Nalan Zerrin'in gözlerinde büyüteç olduğunu söylerdi. Ufacık bir sözden türlü anlamlar çıkarır, o sözü olay haline getirir ve çevresindekilerden de aynı ilgiyi beklerdi. En uzağındakilerin bile hayatlarına büyük bir merak duyar, kendisiyle hiç ilgisi olmayan konuları iş edinir ve gerçeğin peşine düşerdi. İşin tuhaf tarafı kendi hayatını da herkese açar, tüm sırlarını önüne gelenle paylaşırdı. Aslı ve Nalan'ın tüm uyarılarına karşın her taşın altından çıkar ve sonunda da mutlaka her şeyi eline yüzüne bulaştırırdı. Ders almak mı? Asla. Taşlar, pullar ve pırıltılar kendisinin, dedikodu ise hayatının süsüydü. Boş ver, aramayalım şimdi, akşam buraya çağırırız dedi Aslı. Zerrin'in bir dedikoducunun tüm reflekslerine sahip olduğunu iyi biliyordu ve güzel bir hikaye yazmak için zaman kazanmasını istemiyordu. Öte yandan da merak içini kemirip duruyordu. Bence olay net zaten dedi Nalan omuz silkerek. Net olan ne? Tipik bir Zerrin vakası. Karşılaştıklarında kendisini tutamayıp her aklına geleni anlatmış ve korkusundan da bize söyleyememiştir. Muhtemelen. Ama onunla konuşmak ve ağzına sıçmak istiyorum. Nalan güldü. Yakayı ele verdiğinde Zerrin'in yağmurda ıslanmış bir köpek kadar biçare göründüğünü bilirdi. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp yalvaran bakışlarını arkadaşlarına diker. Onlardan bir onay ya da yumuşama işareti alana kadar bir hüzün yumağı olarak otururdu. Beklediği işaret geldiği anda kuyruğu coşkuyla sallanır ve kucaklarına atlayıp yaltaklanmayı sürdürürdü. Yine aynı şey olacaktı. Ona gırtlaklarını yırtarcasına bağıracaklar, yarım saat sonra da kendilerini kucaklarında yılışıkça oturan Zerrin'e sarılmış bulacaklardı. Şeytan tüyü dedikleri bu olmalıydı. Aslı Nalan'ın aklından geçenleri anlamış gibi sessizce mırıldandı. Bu kez sınırı aştı. Yasak bölgeme girdi. 5. Nisan 1995. Pırıl pırıl bir güneş ve kuş sesleriyle uyandı. Gözlerini açar açmaz kalbine derin bir sızı saplandı. Artık Julie de yoktu ve bu ne fütursuzca ötüşen kuşların umurundaydı ne de arsızca parlayan güneşin. Yanında uyuyan erkeğin yakışıklı suratına baktı. Dağılmış saçları ve muzipçe kırılmış dudaklarıyla bir yeni yetmeyi andırıyordu. İçinden yükselen okşama isteğine gem vurdu ve onu uyandırmaktan korkarak usulca yataktan kalktı. Saat daha sabahın 6'sıydı. Buna rağmen sahil yolundan seyrek de olsa geçen arabaların sesi şehrin uyanmakta olduğunu haber veriyordu. Mutfağa gitti ve çay koydu. Ne tuhaf, Julie'nin yokluğu sanki çaydanlığın da umurunda değildi. Her sabah oturduğu sandalyenin de üstünde daima taze çiçekler bulundurduğu masanın da. Ölüm buydu işte. Sen ölürdün ve o çok önemsediğin, içinde var olabilmek için ömrünü harcadığın koskoca dünya ardından bir çizgi film sesiyle haykırırdı. Güle güle, sen bir hiçtin. Suyun yeni açılan bir boşluğu dolduruvermesi gibi hayatta senin eksildiğin yeri kaplayıverirdi. Bazen söylediği tek kelimeyi önemseyip büyüttüğümüz birinin ölümü o kadar etkilemezdi bizi. Ne de olsa söylediği sözde biz vardık ama ölümünde yoktuk. Vah vah der geçerdik. Akşama ne yiyelim? Çayı demlerken Aslı gözlerinin dolduğunu hissetti. Julie de hiç çay içmezdi. Eve ilk çaydanlık Aslı'nın gelişiyle alınmıştı. Yani 12 sene önce. Julie de onun teyzesiydi. Annesinin küçük kız kardeşi, ailenin utanç kaynağı, skandallar kraliçesiydi. Aslı önce annesini, 2 sene sonra da babasını kaybedince ona kucak açan Julie de olmuştu. Küçük kızlarını yüz karası olarak gören ve onunla yıllardır konuşmayan anneannesiyle dedesi Aslı'ya bakmaya yanaşmadıkları gibi 11 yaşındaki torunlarının Julie ile yaşamasında da ses çıkarmamışlardı. Zaten sonraki yıllarda Aslı'yı doğru düzgün arayıp sormamışlardı bile. Babasının cenazesinden sonra Julie de evlerine gelmiş, kimsenin yüzüne bakmadan sakin sakin Aslı'nın eşyalarını toplamıştı. Aslı o güne dek onu 3-5 defa görmüştü. Yatağının üzerinde oturmuş teyzesini seyrederken ondan gözlerini alamıyordu. Ailesinden kimseye benzemiyordu, ne annesine ne de anneannesine. Daha doğrusu o galiba hiç kimseye benzemiyor ve bu benzersizliğini bir mücevher gibi üzerinde taşıyordu. Bıraksalar Julie'yi aylarca bıkmadan, usanmadan seyredebilirdi. O hayatında gördüğü en güzel kadındı. Eşyaları toplamayı bitirince sessizce küçük kızın yanına oturmuş ve güzel elini onun yenmiş tırnaklı çocuk elinin üzerine koymuştu. Gidelim mi diye sorarken sesi endişe yüklüydü. Yıllar sonra Aslı'ya o günlerde ne kadar çok korktuğunu anlatmıştı. 11 yaşında acı dolu bir çocukla yeni bir hayat kurmak, bir insanın sorumluluğunu taşımak onu ürkütüyordu. O güne kadar kendi kararlarını almış, kendi hatalarını yapmış, yalnız kendi hatalarının bedelini ödemişti. Ne aile duygusuna alışıktı ne de fedakarlığa. Sabah bir çocuğu okula hazırlamak, ödevlerine yardım etmek, onun yemeğini düşünmek, geceleri yanında olmak. Bunlar bildiği şeyler olmadığı gibi merak ettiği ve bilmek istediği şeyler de değildi. Aldığı sorumluluğun bunların da ötesinde olduğunu anlasaydı kuşkusuz daha çok korkardı. Oradan el ele ve kalpleri korku dolu çıktılar. İkisi içinde yeni ve bilinmez bir hayat başlıyordu. Jülide'nin evine girdikleri anda Aslı kendisini cennete adım atmış gibi hissetti. Erenköy sahilinde denize nazır, geniş bir apartman dairesiydi. Kocaman pencerelerden içeriye kucaklarcasına dolan güneş ışığı ve gül kurusunun hakim olduğu sade ve ferah salonuyla insanın içini açıyordu. Kendi evleri tıkış tıkış koyu kahverengi eşyalarla doluydu ve duvarlardaki ceviz kaplama lambirilerden daima kasvet sızardı. Onun kalacağı oda misafir yatak odasıydı. Penceresi yıllanmış ağaçlarla dolu büyük bir bahçeye bakıyordu. Merak etme dedi teyzesi. Yakında burayı sana göre bir hale getiririz. Aslı yıllar boyunca o gün duyduğu sevinç için vicdan azabı çekti. Julie ile yaşamak annesinin ölümünden sonra canlı cenazeye dönen babasıyla yaşamaktan çok daha eğlenceli olacaktı. Annesi ölmeden önce de evleri neşeli kahkahalar yükselen bir yer değildi ama yine de daha iyiydi. Şimdi ise kendisini Alice gibi hissediyordu. Çocuk aklıyla daha renkli bir hayatın gelişini hissediyor ve buna için için seviniyordu. Yoksa çok mu kötü kalpliydi? Aslı onunla yaşamaya başladığında Julie'nin başkasına aşık olup kocasını boşamasının üzerinden seneler geçmişti ama bu olayın ailedeki sarsıntısı devam ediyordu. Julie'nin kocası madencilik yapan çok varlıklı bir adamdı ve karısına sırılsıklama aşıktı. Olay patlak verdiği sırada Julie'ye günlerce yalvarmış ve ısrarla her şeyi unutabileceklerini söylemişti. Julie ise inatla eşyalarını toplamış, madenci koca hayatı boyunca böyle bir damar görmediğini söylerdi, güzelim yalıyı terk etmiş ve ertesi gün sevgilisiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Tüm ailesi fenalıklar geçirirken o Londra'da gününü gün etmişti. Eğer sevgilisi kocasının evli bir arkadaşı olmasaydı ve olay o zamanın gazetelerinde bomba gibi patlamasaydı belki her şey daha kolay unutulabilirdi. Ama bu boyutta bir skandal ailenin taşıyabileceğinin çok üzerindeydi. O zamanlarda onu lanetlemeyen tek bir kişi kalmıştı, eski kocası. Kimsenin anlayamadığı bir şekilde dostlukları Julie'nin ölümüne kadar sürmüştü. Aslı bir keresinde eski gazetelere bakarken teyzesine çok rezilsin demişti gülerek. Teyzesinin yorumu ise kendine özgüydü. Çirkin bir kadın için iffetli olmak çok kolaydır. Ben şanssızdım demişti. Sesinde övünmeden veya yakınmadan eser yoktu. Sadece bir gerçeğin altını çizmişti. Aslı onun uzun uzun aynaya baktığını bile görmemişti. Güzel kadınların çoğu etraftan kendilerine bakılıyor mu diye bazen belli bazen de belirsiz bir kaygı taşırken Julie de bunu hiç umursamazdı. Bir yere girdiklerinde kendisine dönen başların, kıskanç ya da arzulu bakışların farkında bile olmazdı. Kim bilir, belki çok alıştığı, belki de baktıklarını zaten bildiği için böyleydi. Ne bir hemcinsini ne de bir erkeği süzdüğü görülmüş değildi ki işte bu bir kadında çok ender rastlanan bir durumdu. Aslı'nın anlamakta zorlandığı diğer bir şey ise çevresine bu kadar ilgisiz, zahmet edip yan masaya bile dönüp bakmayan bir kadının ardı arkası kesilmeyen sevgilileri nasıl bulduydu? Uğruna kocasını boşadığı adamla ilişkisi 4 yıl kadar sürmüş. Sonunda adamı karısının evine postalamıştı. Aslı'nın anladığı kadarıyla da yas dönemini fazla uzun tutmamıştı. Son 1,5 yıldır kendisinden 15 yaş küçük bir sevgilisi vardı. 35'inde çok fazla konuşmayan, orta boylu, boğa gibi sağlam yapılı bir adamdı. Klasik anlamda yakışıklı sayılmasa da erkeksi bir çekiciliği vardı. Yine de Aslı gibi teyzesini yere göğe koyamayan biri için hıyarın tekiydi. Anılarla kuşatılmışken bir erkek sesi onu geçmişten kopardı. Erkencisin. Sesin geldiği yöne doğru döndü ve üzerinde şorttan başka bir şey olmayan erkeğe gülümsedi. Bütün üzüntüsüne rağmen onun çıplak görüntüsü ürpermesine sebep olmuştu. Anlaşılan Jülide'nin yokluğu libidosunun da pek umurunda değildi. Günaydın kirpicik dedi. Aslı ona bu ismi saçları kısacıkken takmıştı ama sonradan dili öyle alışmıştı ki gerçek adını kullanmaz olmuştu. Bütün gece döndün durdun. Keşke biraz daha yatsaydın. Seni de uyutmadım değil mi diye sordu Aslı dalgın dalgın. Beni boş ver, iyi misin? Kirpicik onu kollarının arasına aldı. Aslı da başını onun omuzuna yasladı. Normalde çok duygusal biri olmamasına rağmen şimdi gözlerinden süzülen yaşları durduramıyordu. Ne olur ağlama artık diye fısıldadı kirpicik kulağına. Bu sözler nedense Aslı'yı daha fazla ağlattı ve sevgilisine daha sıkı sarıldı. Bu adam ona Tanrı'nın bir lütfu olmalıydı. Yakışıklı ya da zengin olduğu için değil. Bunlar Aslı'nın umurunda bile değildi. Onun yanında içine hiç alışık olmadığı zarif bir huzur kaplıyordu. Birisi tarafından tüm kusurları ve zaaflarıyla sevildiğini bilmenin verdiği tarifsiz bir huzurdu bu. Kirpi onun komplekslerine gülüyor, korkularını anlıyordu ve en önemlisi de arada bir kopup gitmesine, içine kapanmasına izin veriyordu. Jülide'yi toprağa verdikten sonra Aslı'ya ''Akşam seninle kalmamı ister misin?'' diye sormuştu. Söz konusu kirpi olduğunda bu basit bir soruydu. Sadece sorduğu şeyi soruyordu. Cevabı arkasından başka sorular getirmeyecek, bambaşka yerleri çekilmeyecekti. Bir insanın olduğu gibi kalmasına izin vermek büyük bir meziyetti ve Aslı bunun için kirpiye minnettardı. Didiklenmiyor, hırpalanmıyor ve somurtmak istediği zaman gülmek zorunda kalmıyordu. Bazen Aslı günlerce kendi içindeki küçük odaya kapanır ve kimseyle derin bir iletişim kurmazdı. En yakın arkadaşlarının bile anlam veremediği bu tecrit günlerinde kirpi bu durumun kendisiyle ilgisi olmadığını bilir ve onu rahat bırakırdı. Ne bir alınma, ne bir sitem. Kirpicik aşağıya doğru kaydı, önünde diz çökerek Aslı'nın bacaklarına sarıldı. Bir de çok komikti kirpi. Aslı gülerek ona baktı. Ne yapıyorsun sen? Sana yalvarıyorum. Niçin? Benimle evlenmen için. Aslı'nın nutku tutuldu. 2 seneye yakındır birlikteydiler ve evlenmeye dair hiçbir şey konuşmamışlardı. Tek bir kez bile. Ne söyleyeceğini bilemedi. Şimdi bir şey söyleme. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. Sadece bundan sonrası için planlarını yaparken bunu da ihtimallerden biri olarak düşünmeni istiyorum dedi kirpi. Aslı bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Jülide'nin ölümüyle yapayalnız kalmıştı. Kimsesi olmadığı gibi artık bu koca evde oturacak, eskisi gibi rahat yaşayacak parası da yoktu. Jülide piyano hocasıydı ve işinde de çok iyiydi. Geçimlerini onun verdiği derslerle sağlıyorlardı. Para içine yüzmüyorlarsa da iyi bir hayat sürüyorlardı. Aslı'nın babası varlıklı bir tüccardı. En azından bir dönem öyleydi. Ama öldüğünde dünya kadar borcu çıkınca Aslı mirası reddetmek zorunda kalmıştı. Anlaşılan babası son yıllarında ipin ucunu kaçırmış ve hata üzerine hata yapmıştı. İşler öyle sarpa sarmıştı ki Aslı o zamanlar biraz daha büyük olsa peşinde tefecileri bile bulabilirdi. Bazen 11 yaşında olmak işe yarıyordu. Anneannesi ve dedesinden de Suadiye'deki ev ve bankada biraz para kalmıştı. Amerika'da yaşayan amcasının isteğiyle ev satılmış ve aralarında paylaşılmıştı. Aslı kendine düşen payla bir BMW 316 almıştı. 2 senedir onu kullanıyordu. Jülide ile birlikte oturdukları ev ise kiraydı. Her ne kadar eski kiracı ve ahbap oldukları için rayicin altında bir miktar ödüyorlarsa da Aslı'nın artık bunu bile karşılaması zordu. Hastalık ortaya çıktığında Jülide bankadaki 50 bin dolar civarındaki parayı Aslı'nın hesabına geçirmişti. 7,5 aylık tedavi süresince bu para hızla erimişti. Kala kala 10 bin dolar kalmıştı. Aslı üniversite son sınıftaydı ve ne yazık ki seneye de üniversite son sınıfta olacaktı. Kötü bir öğrenci sayılmazdı ama öğrenciydi işte. Dağınık ders programı part-time bir işte çalışmasına engel olacağından yapabileceği tek şey, o da öğrenci bulabilirse, Almanca ve İngilizce ders vermekti. Durumum iç açıcı değil ve kirpi de bunun farkında diye geçirdi içinden. Bana acıyorsun diye mırıldandı hala dizlerine sarılmış duran kirpiye bakarak. Param olmadığını ve kendime bakamayacağımı düşünüyorsun. Bunun acımakla ilgisi yok dedi kirpi ve kafasını kaldırıp muzip bir ifadeyle göz kırptı. Sadece fırsattan istifade etmeye çalışıyorum. 6. Kirpi kapıdan çıktığında Aslı ilk kez gerçekten yalnız kaldığını hissetti. Jülide'nin hastalığı ve cenazesi süresince çevresinde hep bir sürü insan vardı. Ama artık herkes görevini yapmış ve el ayak çekilmeye başlamıştı. 23 yaşında ve yapayalnızdı. Hesap vermek zorunda olduğu kimse yoktu. Başkası olsa belki yeni durumunu özgürlük olarak değerlendirirdi. Oysa onun için özgürlük 11 yaşında Jülide'nin elini tutup bu eve gelirken başlamıştı. Bu disiplinsizlik ya da ilgisizlikten kaynaklanan bir şey değildi. Çocuk yaşına rağmen Aslı kısa bir süre sonra gerçeği keşfetmişti. Jülide ona saygı gösteriyordu. Başka çocuklarda olmayan bir sürü hakka sahipti. Surat asma hakkı, canının istediğini giyme hakkı, çok konuşma hakkı, süt içmeme hakkı, geç saate kadar sokakta top oynama hakkı, odasını dağıtma hakkı, istemediği yere gitmeme hakkı, herkesi sevmek zorunda olmama hakkı. Daha sonraki yıllarda bu haklar şekil değiştirmişti. Sevgili edinme hakkı, tatile çıkma hakkı, gece gezme hakkı. Bütün bu haklara karşı görevlileri de vardı elbette. Asla yalan söylemeyecek. En önemli kural buydu. Ve Jülide daima onun nerede olduğunu bilecekti. Artık Jülide yoktu ve bütün bunlar bitmişti. Şimdi ne yapacağına karar vermeli ve yeni hayatına bir rota çizmeliydi. Kirpiyle evlenmek çok akıllıca bir çözüm gibi görünse de içinde akılcı çözümlerin her zaman doğru çözümler olmadığına dair bir his vardı. Kirpiyi sevmesini seviyordu. Belki ileriki yıllarda onunla evlenirdi de ama şimdi bunun hiç sırası değildi. Bir gün onunla evlenirse bu istediği için olacaktı. Başka şansı olmadığı için değil. Mali durumuna bakılırsa artık bu evde oturamayacağı bir gerçekti. Kira ve aidat onun için çok yüksekti. Üstelik her gün okul için karşıya geçmek bile bir sürü benzin ve köprü parası demekti. Harcamalarını kıssa bile elindeki para 4-5 aya kalmaz suyunu çekerdi. Okulun yakınlarında ucuz bir eve taşınıp biraz da ders vermeyi başarabilirse belki okul bitene kadar geçinebilirdi. Ama o bile güç görünüyordu. Hem okul biter bitmez iş bulabileceğini malumdu. Bulsa bile kim ona hemen ev geçindirecek para verirdi ki? Bu durumda tek bir çözüm vardı, arabasını satmak. Ama bunu yapmayı hiç istemiyordu, seviyordu arabasını. Teyzesinin odasına girdi ve önce perdeleri sonra da camı ardına kadar açtı. Tatlı bir bahar esintisi gün ışığıyla beraber odaya doldu. Rüzgar hafifçe saçlarını okşarken teyzesinin dolaplarındaki giysilere baktı. Onun kokusunu içine çekti. Parfüm, lavantalar ve ahşabın karışımından oluşan güzel bir kokuydu bu. Ne tuhaf. Eşyalar hiç de bir ölününkilere benzemiyorlardı. Hayat doluydular ve Jülide kokuyorlardı.